Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'deki siyaseti konuşacağız. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve milletvekili seçimlerini konuşacağız. Çatı aday iddiaları, arayışları, ittifak arayışlarını konuşacağız. AK Parti'de eski ağır topların, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını, Bülent Arınç Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini konuşacağız. Yani biraz aktüel siyaset konuşacağız bugün programımızın ilk kısmında. Hemen ardından da Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Ahlakın Siyaseti ve Siyasetin Ahlakı başlıklı yazısı üzerinden ahlak-siyaset ilişkisini konuşacağız. Buradaki mihenk noktası siyasetin ahlak olması gerektiğini, ancak siyaset ahlakını zaman zaman ahlakı dönüştürdüğünü, araçsallaştırdığını, bu manada referans noktasının ahlak olması gerektiği üzerinde duracağız. Bunları yorumlamaya çalışacağız. Türk siyaset tarihi ve Türk siyasetinin işleyişi üzerinden de bunları örneklendirmeye çalışacağız. Hocam, öncelikli olarak tabii dinleyicilerimiz de sizin görüşlerinizi merak ediyordur. Geçtiğimiz hafta epey çalkantılı bir haftaydı.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri için ittifak arayışları devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin görüşme trafiği vardı. Herkesin merakla beklediği eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün adaylığını açıklayıp açıklamayacağı, çatı aday olup olmayacağı da çok merak ediliyordu. Bu manada Abdullah Gül'ün de açıklamaları oldu. AK Parti'nin eski ağır topları, eski demeyelim de muvazzaf olarak o zaman gerek Bülent Arınç Bey meclis başkanı olarak, Ahmet Davutoğlu eski başbakan olarak önemli aktörlerdi. İkisi de Tayyip Bey'e bağlılıklarını bildirdiler. AK Parti'yi destekleyeceklerini, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini belirttiler. Bu manada genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Evet. Çatı aday meselesi, ittifak arayışları, AK Parti'nin bu eski ağır toplarının Tayyip Bey'e bağlılıklarını bildirmeleri hususunda ya da diğer şu an aklıma gelmeyen diğer sıcak gündemle alakalı değerlendirmelerinizi alarak başlayalım hocam.
Gerçekten de geçen hafta Türk siyasetinde çok uzun bir haftaydı. İçinde birçok olay birlikte meydana geldi. Yani işte çatı adayı arayışı ortaya çıktı. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi bir araya gelerek ortak bir aday geliştirmeye, bulmaya, ortaya koyma çabasına yöneldi. Bunu yaparken de tabii İyi Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Saadet Partisi'nde temel çıkış noktası işte Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı seçtirmemek. Yani böyle bir siyasi bir amaç üzerine oturan bir ittifak arayışıydı. Dolayısıyla bu çıkış zaten problemli bir çıkış. Çünkü her şeyden önce bu birisini yapmamak üzerine kurulan bir anlayışa dayanıyor. Bunun yerine Türkiye'de yeni bir şey yapmak, Türkiye siyasetine yeni bir şey katmak, yeni projelerle, umutlarla, alternatiflerle ortaya çıkmak. Böyle bir vurgu yok. Böyle bir arayışı yok. Yani hala da bu siyasi partilerin bütün siyasi argümanlarının gelip dönüp dolaştığı, dayandığı şey Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemeye. Bu aslında temelde yanlış, çürük ve tutmayacak bir hesap. Nitekim bunlar kendi aralarında görüşüyorlar, görüştüler ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında olmak açısından birler. AK Parti'nin dışında yer almak açısından birler. Ama AK Parti'nin dışında yer almak bir birlik değildir aslında. AK Parti'nin dışında az 3 farklı siyasi teşekkül var. 3 farklı siyasi parti var. HDP bir de var. 4 parti. Dolayısıyla AK Parti dışında olanlar bir eder anlamı çıkmaz burada.
Evet.
Mantığa da ters bir şey.
Evet.
3-4 tane siyasi oluşum var.
Ve farklı siyasi fraksiyonların temsilcisi bunlar.
Fraksiyonları var, farklı gelenekleri var. Yani HDP'nin geleneği,
ideolojileri var.
İdeolojileri, Saadet Partisi veya İyi Parti birbirine hiç uymaz yani. Dolayısıyla İyi Parti işte diyelim sağ veya MHP'den koparak sağ üzerinde oynamaya çalışıyor. CHP Türk siyasi tarihinde hep sağa tahakküm etmeye çalışmış, onu bloke etmiş, bazı darbeleri desteklemiş.
Laikliğin, sekülerliğin temsilcisi.
Evet, olmuş. Dolayısıyla bunlar nasıl bir araya gelecek? Ortak siyasi ilişkiler içinde harmanlaşarak var olan, bir araya gelen, çıkan şeyler değil. Şimdi aynı şey AK Parti MHP için diyemeyiz miyiz? Diyemeyiz. Çünkü hakikaten AK Parti ile MHP'nin ciddi anlamda birbirine yakınlaştığı sosyolojik bir seçmen kitlesi var. Değil mi? Yani
evet.
Elazığ, Maraş, efendim işte Erzurum, bu bölgeleri düşün. Artı bir de bu iki hareket, yani milliyetçilik ve muhafazakarlık zaman zaman yakınlaşmış, zaman zaman iç içe geçebilmiş. Ya entelektüel düzeyde de bu böyle.
Evet.
Siyasi pratikte de bu böyle. Artı işte zaten Milli Görüş Hareketi'yle Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket geçmişte de bir ittifakta bulundular. Refah Partisi ve MHP ve Sağcı Demokrasi Parti örneğinde olduğu gibi böyle bir şey var. Bu adayların arayışları, yani ortak aday bulma arayışı bir geleneğe, bir sosyolojiye dayanmadıktan sonra ortaya çıkarılması bir şekilde olabilir. Yani ben komplo teorilerini hiç sevmem. Bütün bunları etkileyebilen ve bunların üstünde yer alan bir güç merkezi olursa ortak bir aday çıkarır. Buyurun bunun yanında giden denir. Bu da bence yine toplumda karşılık bulmaz. Ya Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı da böyleydi, tutmadı yani. Çünkü Türkiye'de siyaset bugün artık ne kadar eleştirirsek, az demokratik dersek diyelim, demokrasi açısından halkla yürüyen bir şey. Yani halkla karşılığı olmayan, toplumsal kesimle irtibatı olmayan, girip çıkmayan, bilinmeyen, sesi topluma dokunmayan bir kişinin siyasette var olma imkanı zor, mümkün değil. Şimdi Abdullah Gül'ün yaptığı son açıklama bu açıdan hakikaten çok garip bir açıklama. Yani beni ortak aday göstermediler, dolayısıyla ben oyun olmuyorum. Yani bu hiç siyasetin sosyolojisiyle buluşan bir şey değil. Siyasetçi, hele hele toplumda lider diye algılanan bir insan çıkar, bir siyaseti tezi varsa ortaya koyar, programını ortaya koyar, benimseyen insanlarla kadro oluşturur ve yoluna devam eder. Böyle arka planda da güreşmeye kalkışmaz yani. Çıkar siyasi partisini kurar. Değil mi yani?
Evet.
Örgütünü kurar, kadrosunu kurar, programını ortaya koyar. Yok, herkes pişirsin, getirsin, önüme koysun, ben de yiyeyim. Böyle bir şey olmaz siyasette. Ben Abdullah Gül'de bunu beklemiyordum açıkçası. Yani böyle bir tavır koyması da ilginç. Öte yandan tabii bunlar Necmettin Erbakan ödülleri gecesinde bir araya gelerek temsil ettikleri.
Yani Saadet Partisi düzenledi o
evet,
geceyi.
Evet, o tablo da enteresan.
Neresini hocam ilginç buldunuz?
Şu açıdan ilginç buldum. Yani Abdullah Gül, işte Temel Karamollaoğlu,
evet. Uğur Dündar
gibi insanlar bir araya geldi.
Evet.
Şimdi Abdullah Gül demokrasi vesaire diyor ama bu adam Türkiye'de demokrasiyi hançerlemiş insanlardan birisi. Yani
bu o 28 Şubat'ta temsilcilerinden birisi.
Tabii 28 Şubat'ta yaptıkları ortada, dinle ilgili yaptıkları, söyledikleri, konuştukları
hali
ortada.
Hazırda yazdıkları
ortada.
Halen program yapıyorlar, yazı
yani
yazıyorlar.
Şimdi bunlarla bir araya gelip orada bu tabloda bunu yansıtmak hakikaten farklı, yani ben ona şer ittifakı diyorum. Şer ittifakının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor yani bu. Yani orada bu kişi sonuçta toplumda tanınan bir kamusal karşılığı olan birisi.
Evet.
Dolayısıyla onunla beraber orada resim vermek bir şeyi anlatıyor. Bir şey anlatmak için zaten verilmiş o resim.
Şunu açıkçası diyebilir miyiz hocam? Yani Tayyip Bey sonrası, Tayyip Bey'in şu an iki dönem cumhurbaşkanı olma hakkı var.
Evet.
Yani 10 yıl daha aktif siyasetin içerisinde kalabilme imkanı var. İki dönem üst üste Cumhurbaşkanı seçilirse 24 Haziran'dan sonra. Bu manada Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan sonrası siyaset sahnesinden de çekildi, karizmasını kaybetti diyebilir miyiz?
Ya ben büyük, yani çok olağanüstü durumlar olmasa ayrı bir şey. Ama mevcut durumla okuduğumuz zaman bence Abdullah Gül bitmiştir yani.
Evet.
Şimdiye kadar genellikle AK Parti'nin taşıdığı zaafları, eksiklikleri tolere edecek alternatif bir aktör olarak bazı insanlar tarafından düşünülüyordu bence. AK Parti de Abdullah Gül'ün bir takım söylemleriyle buna yönelerek partinin parçalama ihtimalini düşünerek çok sert tepkiler veriyordu. Yani fakat bence o ihtimal artık kalktı yani.
Evet.
Bundan sonra AK Parti'nin böyle bir ayrışmaya yönelme durumu söz konusu değil. Bir de şunu da eklememiz gerekiyor. Abdullah Gül'ün söyleminde sürekli AK Parti'nin ilk kuruluş dönemi ve işte İlkeleri. 2010 yılına kadar olan süreci, reform evet. dönemi anlatılıyor. Bence artık yeni dönem AK Parti farklı yani. O dönemin AK Partisi değil.
Bir de çünkü, konjonktür olarak da 2010'dan sonra bir sürü olay
tabii,
yaşadı. Badire atlattı
tabii,
AK Parti.
Tabii. Onun için
o,
zaten.
O konforu da yoktu yani.
O yok yani. Şimdi 2011'den sonra biliyor Arap Baharı oldu. İşte ondan sonra
FETÖ olayları oldu. 15
oldu.
Temmuz
FETÖ
var.
Olayları oldu. 17 Aralık, 24 Aralık muhafazakar iş adamlarının töhmet altında bırakılması. Ondan sonra değil mi düşünün Suriye meselesi.
Tabii.
PKK'nın çözüm sürecinin bitirilmesiyle yeniden silahlandırılıp Çukur siyasetine yönlendirilmesi, PYD üzerinden Türkiye'nin sıkıştırılması. Şimdi bu sert süreçte devleti yöneten bir siyasi partinin, bir liderliğin eski durumda olması mümkün değil. Biterdi, yok olurdu yani.
Evet.
O nedenle Erdoğan bu sert şartları
yeni
gördü.
Yeni pozisyonlar aldı.
Bu sert şartlara göre de yeni ilişkiler kurdu, yeni pozisyonlar aldı. Yani nesnel şeyle, siyasi ilişkilerle okuduğun zaman böyle bir tablo var.
Evet.
Bu artık hala AK Parti'nin eski biçimde davranmasını beklemenin mümkün olmadığını gösteriyor.
Hocam yani. Ben bu bölümü bitirmeden iki soru daha sormak istiyorum size. İlki şu olacak. İsterseniz onunla başlayalım. Onu ikinci sıraya koymuştum. Yani Bülent Arınç,
evet.
Bülent Bey'in ve Ahmet Davutoğlu Bey'in tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Bu da
mesela
önemli.
Ahmet Davutoğlu'nun bu en son yaptığı açıklamayla o tavırla yine bir şey yaptı yani Abdullah Gül gibi, değil mi?
Evet.
Bir düşüş yaşamadı. En azından bir yedeğe çekti kendisini diyebiliriz. Böyle değerlendiriyorum ben. Siz ne dersiniz hocam?
Şimdi tabii Ahmet Davutoğlu siyasete daha sonra katıldı. Devlet düzeyinde işte Dışişleri Bakanlığı görevi yaptı. Danışmanlıklarda bulundu. Sonra başbakan oldu. Ama unutmayalım başbakanlığa gelme süreci biçimi kendi bireysel mücadelesi, kadro oluşumu ve programıyla gelmedi yani.
Bir kadro hareketiyle
mevcut
gelmedi.
Mevcut olan bir kadro vardı, mevcut olan bir teşkilat vardı, program vardı, liderliği vardı. O değişmeler nedeniyle yani Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca Ahmet Davutoğlu da oraya getirildi. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu buradan kendisine ben işte bir liderim ve bu işte bir partinin başındayım deyip de burası benim tezgahımdır gibi bir algılamaya yöneltenler oldu. Bu büyük bir hata. Gerçeklikle uyuşmuyor. Ama sonuçta Ahmet Davutoğlu da önemli bir ilim adamı, bir entelektüel bir insan. Belli bir siyasi tecrübesi de oluştu. Onu yok saymak mümkün değil. Ve nihayetinde bir takım tartışmalar yürüyordu. Bu Abdullah Gül'le Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç bir araya geliyor. İşte alternatif bir şey oluşturuyor. Bu AK Parti için büyük bir problemdi yani. İç ihtilafın oluşması konusunda. Şimdi o bence bertaraf oldu ciddi anlamda. Ve Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamayı yapması bu açıdan anlamlı, önemli. Ahmet Davutoğlu'nu kendine göre lider olarak kurgulayıp farklı bir yönelim içinde olmak isteyen insanları da böylece bloke etmiş oldu aslında. İç ihtilaf durumlarını da minimalize etti bu yönüyle. Bülent Arınç'ın böyle çok etkili bir şeyi yok aslında. Yani çevresinde dönen, dolaşan, okuyan vesaire, Ahmet Davutoğlu gibi bir şeyi yok. Pozisyonu
etki alanı
yok.
Daha etki kısıtlı. Alanı
kısıtlı yani. Bülent Arınç dolayısıyla zaman zaman bir takım çıkışlar yaptı. AK Parti'nin gidişatı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı tutumları ile ilgili. O da partide ciddi rahatsızlıklara yol açtı haklı olarak. Verilen tabii Bülent Arınç'a karşı bazen ortaya konulan tepkiler ben de şahsen çok hoş bulmadım hiçbir zaman. Doğru değildi. Yani işte ona biz bel altı vuruşlar diyoruz. Davutoğlu ile ilgili de yapıldı bu. Hı hı. O tür şeyler yanlıştı, doğru değildi. Ama nihayetinde hem Bülent Arınç'ın hem Davutoğlu'nun Erdoğan'a gelip işte biz sizi kendimize lider olarak görüyoruz, yanınızdayız demesi de önemli bu iç ihtilafların sona ermesi açısından. Çünkü Türkiye hakikaten bir sistem değişimini uygulamaya dönük bir yeni yapı oluşturacak. Bu yeni yapıda AK Parti'nin kendi içinde ihtilafa girmesi, tartışması ile vakit, enerji kaybetmemesi gerekir. Entelektüel düzeyde insanlar tartışır, konuşur, ayrı bir şey. Bu yönüyle önemli bir gelişme ama Davutoğlu ben siyaseti de bırakacağım gibi bir açıklama yaptı.
Yok,
bilmiyorum.
Ben yani milletvekili adayı olmayacağım diye evet. bir açıklama
Sonuçta
yaptı.
Ahmet Davutoğlu tabii genç bir insan, yani ciddi bir birikimi olan. İnsan hiçbir zaman doğuştan lider olmuyor. Doğuştan hemen önemli yerlere gelmiyor. Bazen ileri adımlar atar, bazen geri adımlar atar. Yani olumsuz anlamda geri adım demiyorum tabii. Dolayısıyla bence müsbet bir gelişme bunlar. Evet. Bülent Arınç da aday olmayacağını söyledi siyasetle ilgili. Fakat camiye olarak bence muhafazakar camiye kendi içindeki bazı sarsıntıları aştı. Bu sarsıntılardan yararlanarak kendi içinde muhalefet üretme çabasına olan kesimler de hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Abdullah Gül üzerinden diyelim AK Parti'ye karşı muhalefet üretmek isteyen, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı alternatif bir yol geliştirmek isteyen ve bunu özellikle Abdullah Gül üzerinden geliştirmek isteyen bazı çevreler vardı, insanlar vardı. Taha Akyol bunu açıkça yazıyordu yani. Bunlar da boşa çıkarılmış oldu. Türkiye yeniden bence iki ana çizgi olarak bu mücadeleyi sürdürecek. Bu çizginin birisi aslında sol ulusalcı çizgidir, ittifaktır. CHP bunun ana omurgasıdır. Onun etrafına belki Saadet ve İyi Parti toplaşacak. Onlar olsa da sonuçta onun ana omurgası şeydir, CHP'dir. Ama öte yandan da milliyetçi muhafazakar çizgi devam edecek. Türkiye gittikçe bu iki ana siyaset etrafına merkezileşecek ve mücadele devam edecek. İttifaklar da gittikçe buna göre aslında şekilleniyor açıkçası. O yani Saadet Partisi milli görüş diyor ama yani %0.6 milli görüşün toplumdaki karşılığı bu değil yani. Milli görüşün içinde yetişen birçok insan ağırlıklı olarak bugün AK Parti'nin saflarında yer alıyor. Bürokraside görevde, milletvekili olan var. Farklı biçimde AK Parti ile entegreli bir biçimde çalışanlar var. Dolayısıyla Saadet Partisi realitede ne kadar milli görüş? Bu da tartışmaya çok açık bir şey aslında. Necmettin Erbakan ödüllerinde ortaya konan tutum da yani milli görüşün genel değerleriyle de
hocam, onu,
ciddi bir paradoks ifade ediyor.
Hocam onu da şunu sormak isterim. Şimdi hem Necmettin Erbakan ödülleri gecesinde işte Uğur Dündar gibi hali hazırda da aktif gazetecilik yapan, her defasında evet. bu ülkedeki Müslümanlara, muhafazakar insanlara, bir takım hani kutsal değerlere eleştiri, tenkit, hakaret getirmekten, hakaret etmekten geri durmayan, yani yazdığı gazetenin genel tavrı da bu. Program yaptığı Halk TV bildiğim evet. kadarıyla orada da sürekli böyle hakaretamiz programlar yapılıyor. Hem de Saadet Partisi'nin işte sol, kemalist, laik, seküler bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ile bu kadar aşık atması, dirsek temasında olması, Türkiye'de Yani İslamcılığın gidişatı açısından, İslamcılığın temsiliyeti açısından bir sıkıntı yaratmaz mı? Yani nasıl görüyorsunuz? Hmm. Yani bu manada artık din üzerinden bir kimlik siyasetinin üretilmesi, işte İslamcılığın temsil edilmesinde bir perspektif genişlemesi, diyalog genişlemesi mi yaşıyoruz? Hmm. Ya da bu manada artık yani İslamcılık bitiyor mu Türkiye'de? Evet. İslamcı siyaset bitiyor mu? Çünkü AK Parti kendisini daha çok muhafazakar demokrat olarak tanımlıyor.
Evet.
Ki Saadet Partisi'nin AK Parti'ye kafa tutmasının ya da AK Parti'den kendisini ayrıştırmasının bir yönü de daha çok İslamcı, daha evet. çok muhafazakar, daha çok dindar bir tutum sergilemesinde yatıyordu. Fakat bu son olaylara baktığımızda işin hiç de öyle olmadığını mı görüyoruz?
Tabii, aynı.
Ben yani bu partilerin reel siyasetinden ziyade Türkiye'de ya İslamcılık mı bitiyor? Bunu sormak istiyorum evet. aslında hocam.
Yani tabii Türkiye'de 60'lar tarzı İslamcılık bence de bitiyor. Yani 60'lar tarzı dediğim bu Seyit Kutuplardan, Mevdudilerden etkilenerek ben ona Kahire, Tahran, işte Riyad diyorum. Bu merkezlerden gelen etkili olan şey bence bilinç, siyasal bilinç önemli ölçüde önemini kaybediyor bir defa. İkincisi tabii Saadet Partisi ciddi anlamda dindar, İslamcı, İslami kesimden insanları kapsamıyor. Yani çok sınırlı düzeyde bir katılım var orada. Ana, bu bahsettiğimiz kesimlerin ana aktörleri, aydınlar olsun, iş adamları olsun, diğer işte siyaset yapanlar olsun, onlar AK Parti'de. Fakat burada Saadet Partisi ayakta kalmak için en olmadık şeyleri yapmaya göze alması açısından da bir yozlaşmayı anlatıyor. Bu şekilde okuyabiliriz bir okuma. Gidiyor işte en sert laikliği savunan, bir dönem başörtüye bilmem bir sürü engel çıkaran, Anayasa Mahkemesi'ne giden, bu ülkeye dine yapmadığı zulmü bırakmayan bir siyasi gelenekle neye karşı birleşiyor? Tam tersine bu ülkeyi dini özgürlükler konusunda genişleten, geliştiren, bugün dünyada İslamcı, dinci, şeriatçı olmakla suçlanan, değil mi? Çevresindeki ülkelere İslam adıyla, Müslümanlık adıyla, kardeşlik adıyla yardımda bulunan bir evet. liderliği, bir siyasi hareketi ne yapıyor? Değil mi? Buna karşı çıkıyor. Bu ciddi bir sorun. İyilik açısından, ya iyi açıdan okursak da şöyle bir şey var. Türkiye'de artık muhafazakarlar etkili. Yani iktidar da muhafazakar, ona muhalefet olacak yapıyı etkileyen de muhafazakar. Yani Saadet Partisi'nde muhafazakarlığın içine alırsak, bak CHP'yi de onlar etkiliyor. Az bir şeyi bile yok. Sosyolojik bir zemini bile kalmamış. Ama söylem gücü nedeniyle muhafazakarlığın CHP üzerinde bile bunlar etkili oluyor. Bu şekilde de okunabilir. Yani Türkiye'de artık bir yandan AK Parti, diğer yandan Saadet Partisi konuşuluyor, tartışılıyor. Birisi evet. iktidar, diğeri muhalefet. Böyle de okumak mümkün tabii. Yani.
Evet, evet, evet. Programımızın bu bölümünde Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Ahlakın Siyaseti ve Siyasetin Ahlakı başlıklı yazısını değerlendireceğiz. Hocam, siyasetle ahlak arasında sıkı bir ilişki var. Bu kadim eserlerin içeriğine bile yansımış durumda. Mesela Aristoteles ve Farabi gibi filozoflar ahlakı mesela siyaset biliminin içinde ele alıyorlar. Yani bizim siyaset ahlak ilişkisi açısından baktığımız zaman bir kompleks ve tartışmalı bir ilişkinin olduğu aşikar bu konuda. Siz de bunu ele alan bir yazı yazdınız ve şöyle başlıyorsunuz yazınıza: ahlak ve siyaset arasındaki ilişki temelde iki şekilde ortaya çıkıyor. Bir ahlakın siyaseti ve bir de siyasetin ahlakı var diyorsunuz. Ve şöyle bir teziniz de var: ahlakın en az görünürlük kazandığı alanların başında da siyaset geliyor diyorsunuz. Hani aslında yazınıza da böyle bir girizgah yaparak siyasetin biraz ahlaktan beri olduğunu ya da siyaset ahlakının bizim o asıl yani evet. el ahlaktaki o erdemi, ondan sonra özünde barındırdığı doğruyu, bir takım müspet ilkeleri ihmal ettiğini ya da kendine göre tevil ettiğini belirtiyorsunuz. Yani siyaset ahlakını. Burada bu ayrım hocam, yani ahlakın siyaseti,
evet.
Bir de siyasetin ahlakı ayrımı, yani temelde evet. Doğru bir ayrım mıdır? Evet. Bu
şimdi
soruyla
tabii,
başlamak isterim.
Yani genellikle ilimde çeşitli sınıflamalar yapılır. Yani bilim adamları durdukları, sahip oldukları birikim, durdukları yer, muhatap aldıkları konular, bütün bu çerçevelerde farklı sınıflamalar yapabiliyor. Sonuçta önemli olan kendi içinde tutarlı bir takım açıklamalar getirmek ve bunlarla karşı karşıya olduğumuz meseleyi anlaşılır kılmak, insanları onu anlamalarına yardım etmek. Burada da ahlakın siyaseti, aslında vurgulamak istediğim, daha çok önde tutmak istediğim şey ahlakın siyaseti. Yani ahlakın kendi içinde ürettiği, ahlaktan yola çıkarak bir siyaset mümkün mü? Bu nasıl mümkün olabilir? Bunun üzerinde durulmuş mu? Bizim mirasımızda, geleneğimizde, İslam düşüncesinde bundan bahsedenler var mı? Ve bu nasıldır, nedir bu? Bunu ortaya koymak. Bir de bunun yerine siyasetin kendi içinde ürettiği bir, yani burada tabii ahlakı daha ikinci şeyde, alanda ahlakı olumsuz manada ele alıyorum. Siyasetin, ahlakın siyasetine, ahlakın kendi içinde ürettiğine rağmen ona karşıt, kendisi sırf siyaset olduğu için, siyaset olması nedeniyle ahlaka gerek duymayan bir tutumu var mı? Bir tutarlılığı var mı? Bir önerisi var mı?
Tabii oradaki hocam, siyasetin ahlakından aslında kastımız biraz da siyasetçinin ahlakı değil mi?
Yani tabii siyaset dediğimiz burada hem siyaseti yapan aktörlerle ilgili.
Çünkü bir, yani siyaset yani müspet bir faaliyet en nihayetinde.
Tabii yani
bizzat
siyaset,
ahlakı ihdas etmek üzere yola çıkılan bir hareket yani.
Yani öyle bir şey, ama o ahlakı ihdas etmek üzere yola çıkan şey hakikaten o ahlaka rağmen kendi başına o kendi başına bir şey üretiyor mu? Bu hem siyaseti yapan kişilerle, pratiklerle ilgili, hem de siyasetin süreçleriyle ilgili, hem de siyasetin kurumlarıyla ilgili, hem de siyasetin dayandığı felsefeyle ilgili. Aslında sadece siyaset yapıcılarla ilgili değil. Çünkü siyaset dediğimiz şey birkaç şeyle ilgili bir mesele. Yani hem onu pratize eden siyasetçiler, hem bu siyasetçileri, ilişkilerini düzenleyen kurumsal yapı, hem de bunların kendilerine temel aldığı bir takım fikirler vardır. Siyaset felsefesi diyoruz. Ahlak da biraz daha çok bizim bahsettiğimiz, ahlakın ürettiği siyaset de biraz, yani aslında siyasetin felsefi boyutuyla ilgili. Yani siyaset yapılırken ahlakın önerdiği siyasetin yapılması. Ahlakın önerdiği siyaset nedir? Biz İslam düşüncesindeki ahlak kitaplarına baktığımız zaman önerilen siyaset nedir? Önerilen siyaset, işte diyor ki siyasetçi ne yapsın? İşte dürüst davransın, iyi davransın, halkını muhatap alsın, adaletli davransın, doğru hareket etsin, değil mi? Yani siyaset yapmayı ahlakın temel parametrelerine uygun bir biçimde gerçekleşmesidir. Bu ahlakın siyasetidir. Bu bizim siyasetnamelerde de karşımıza çıkabilecek şeylerdir.
Evet.
Fakat siyasetnameler ve ahkam-ı sultaniyeler ise çoğunlukla siyasetin bir
ahlakını
ortaya koyuyorlar. Yani pratik siyaset hangi gerekçelerle meşru hale getirilebilir? Bunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Siyaseti bir yönüyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu mesele, işte Gazali biraz ikisini şey yapan bir tutuma sahip, ikisinin arasını bulmaya çalışan bir tutuma sahip.
Vel İtikat Vel İktisat kitabını, evet.
Yani orada mesela orta yol diye de tercüme ediliyor.
Evet.
Diyor ki önce bir hükümdar, hükümdar derken aslında biz bunu devlet de anlayabiliriz, siyasetçi de anlayabiliriz, siyasal kurumlar da, süreçler de anlayabiliriz. Bu diyor ilim olacak. Ondan sonra adalet olacak.
Yani kudret olacak.
Ve kudret olacak diyor. İlim, kudret, adalet.
Evet.
Şimdi bu hakikaten ahlakın önerdiği bir siyaset. Kudret, güç. Güç olmadan olmaz. Ama ilim diyor, adalet diyor. Fakat sonra diyor ki eğer Müslümanlar kendi aralarında ciddi ihtilaflarla yıpranıyorlarsa ve sadece kudret varsa ve o kudret bu yıpranmayı, bu parçalanmayı yok edecekse o zaman sadece kudrete dayalı siyaset olur diyor. Ha şimdi burada real politiğin aslında meşrulaştırılması demektir. Burada bir yönüyle ya ümmet parçalanmasın, bölünmesin, ümmetin bekasını koruyan bir kudrete ihtiyaç var. Bu da hükümdardır, devlettir. Dolayısıyla bunu meşru görelim diyor. Bu tabi siyasi yaklaşımlar, siyaset ve ahlak arasındaki bu uzlaşma arayışı.
Evet.
Gazali daha çok uzlaşmacı birisidir yani.
Evet.
Bunu da anlamak mümkün. Çünkü çok ciddi anlamda siyaseti tehdit eden, ümmeti tehdit eden meseleler var, şeyler var. Tehdit eden güçler var, tehlikeler var. Yani Müslümanların kendi içinde, İslam toplumunun kendi içinde. Batinilik var yani. Değil mi?
Evet.
Sapkın hareketlerdir bunlar. Şeriatı ters yüz edebiliyorlar. Farklı yorumlarla.
Bertaraf edilmeleri için evet. Mutlak güç lazım. Gerekiyor
şimdi
bazen.
Evet yani diyor burada güç lazım. Hakikaten güç olmadan bunlara karşı nasıl mücadele edilecek?
Evet.
Ümmetin birliği nasıl sağlanacak? Şimdi ümmetin birliği sağlanmadan, ümmet olmadan nasıl din olacak yani? Din olmaz.
Evet.
Dini yaşayan ümmettir diyor.
Şeyi de örnek vermişsiniz hocam. Yine Ebu Suud Efendi'nin siyaseten katl.
Evet, şimdi
fetvaları.
Evet. Yani o tam şey. Siyaseten katl Osmanlı
tam
siyasi
kudret
tarihinde
göstergesi.
Çıplak evet kudrete dayalı bir siyaset tarzını yani siyasetin kendi ahlaka
siyasal fıkıh tabirini
duymadan,
kullanıyorsunuz zaten.
Siyasal fıkıh tabii yönüyle siyasetin ürettiği bir ahlaktır yani orada. Devletin bekası için kardeş katli olabilir. Devletin bekası için kaybetmiş komutanın kellesi alınabilir. Malına, mülküne müsaade yapılabilir. Bu Ebu Suud'un mesela fetvalarında ciddi anlamda meşrulaştırılıyor. Dolayısıyla Ebu Suud sıradan bir insan değil, büyük bir alim. Ama bu alimin geliştirdiği siyasal fıkıh veya siyasal ahlak ciddi anlamda real politik ve ahlaktan üretilen bir siyaset değil. Daha tasavvufi mesela eğilimli alimlerin metinlerine baktığımız
hocam,
zaman...
Hocam burada da şey yok mu? Yani burada da yine bir erdem arayışı yok mu? Hani daha büyük bir yapının evet. Daha mikro yapılara tercih edilmesi. İşte devlet, ebed, müddet anlayışının, işte ilahi kelimetullah anlayışının. Ya devlet yok olursa işte birey de yok olur. Hani devleti yaşat ki insan yaşasın felsefesi yok mu? Hani buradan çünkü birazdan size şunu da soracağım. Hani günümüz evet. Siyaseti ben başta o ayrımı özellikle o yüzden yapmak istemiştim hocam. Hani siyasetin ahlakıyla siyasetçinin ahlakını da hani günümüzde çünkü bu manada bir üst idealizme öykünme de yok yani.
Evet.
Ahlakın ve dinin araçsallaştırılması söz konusu.
Bu çok tehlikeli bir şey. Yani o nedenle aslında Gazali bir sentez ortaya koyuyor.
Evet.
Diyor ki salt ahlaktan gelen siyaset bazen iş görmeyebilir. Bu tür durumlarda bizim ne yapmamız gerekir? Kudreti önemsememiz gerekir. Ama sonuçta siyasetin yürümesinde tasavvuf kitapları ve ahlak kitaplarını temel aldığımızda da onlar da yoğun olarak hükümdarın ahlak ilkelerine uygun davranmalarını istiyorlar. Mesela Necmettin Daye'nin Mirsadul İbad'a baktığımız zaman vezirlere ve padişahlara bunu öneriyor. Seyri sülük dediği şey bunların seyri sülük ...den geçmelerini istiyor.
Ya da siyasetnameler de böyle değil mi hocam?
Siyasetnameler de... Yusuf Has Hacip'te de... Yani evet, yani orada da yine... ...daha çok hükümdarın... ...iyi davranması, adaletli davranması,
erdemli davranmasını tavsiye istiyor. Ediliyor.
Bunlar tavsiyeler de temelde ahlakı... ...ahlak önermelerini ortaya koyuyor. Biz, yani bunlar önemli... ...çünkü bir yönüyle... nasıl bir siyaset olmasını istediklerini de bize göstermiş oluyorlar. Bir fener oluyor bu. Bu fenerle ne oluyor? Siyasetçi yolunu buluyor. Bu işte bu şey, bu fener, bu nur sürekli aydınlatan bir şey, yol gösteren bir şey, rehberlik eden bir şey. Ve ayna aynı zamanda. Orada bakıyorsun üstün başım nasıl? O nedenle önemli bunlar. Fakat bu ahlak metinlerinden veya bu tasavvuf büyüklerin, irfan ehlinin ortaya koyduğu öğütlerden tamamıyla müstağni bir biçimde realiteye teslim olarak, kudrete teslim olarak üretilen siyasal fıkıh ciddi anlamda arkasında başka, yani ümmetten ayrılan, toplumdan ayrılan siyasal merkezi kendi başına bağımsız bir güç haline getirip başka bir şeye çeviren sorunlar ortaya koyuyor o zamanda.
Evet.
Lüks ve şatafata boğulmuş, gücü tamamıyla merkeze alan, işte Emevilerde bakıyoruz, bunlarla karşılaşıyoruz. Abbasilerin bir dönemde bunlarla karşılaşıyoruz. O nedenle İmam-ı Azam Ebu Hanife çağrılıyor ve şey yapmıyor, bu siyaseti benimsemiyor. Onları onaylamıyor. İmam-ı Azam burada aslında ahlakın siyasetini tercih ediyor.
Evet.
Siyasetçilerin önerdiği reel politiğe teslim olmuyor. Onu reddediyor yani.
Evet. Hocam, diyorsunuz ki yazınızın son kısmında, bugün birçok siyasal yozlaşmaların temelinde çıkar, kudret, hakimiyet ve çokluk gibi nesnel siyasal pratikler üzerine inşa edilen bir ahlakın baz alınması diyorsunuz. Evet. Yani temelinde bunlar var. Oysa bu siyasal ahlak, siyasetin ahlakı hegemonya ve güç üretir. Yani bu siyasal ahlakı temsil ediyor. Bu da hegemonya ve güç üretir. Bunu aşmak için yeniden ahlakın siyasetine kulak vermemiz şart diyorsunuz.
Evet.
Yani biraz da hani günümüzü konuşursak, böyle bir yozlaşma görüyor musunuz?
Yani, var tabii. Yani...
Çünkü burada da şöyle bir ironi de ortaya çıkıyor hocam. Bir tenakuz daha doğrusu ortaya çıkıyor. Hani uzunca bir süredir Türkiye'yi muhafazakar, dindar bürokratlar ve siyasetçiler yönetiyor.
Evet.
Bu da bu manada hani genel ahlaki ilkelerin yozlaşması, etki gücünün ortadan kalkması bu ülkelerin açısından da önemli değil mi? Bu uyarınız aynı zamanda cari siyasetçiler ve bürokratlara yönelik bir uyarı.
Kesinlikle. Şimdi muhafazakarlar da melek insanlar değil yani. Muhafazakarlar bugünkü dünyada siyaset yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve Anadolu sathında siyaset yapıyorlar. Dünya üzerinde siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar da eğer ya nasıl olsa biz çokuz. Dolayısıyla çokluk olmamız, işte %55-60 almamız her şeyi yapmamızı meşrulaştırır derlerse, bu tür yönelimler zaman zaman oluyor. Ve bizim için önemli olan çıkarımızdır. Biz sadece işte bu çokluğu elde etme, hükmetme ve bununla ülkemizin çıkarını düşünme derlerse ve yine hakimiyet önemli, bunun ipini elimizde tutuyoruz derlerse, bu tür bazı siyasetçiler, bazı uygulamalarda var. Bu hakikaten ahlaktan, ciddi anlamda ahlakın siyasetinden uzaklaşmayı ifade ediyor. Türkiye'deki siyasetin, yani cari siyasette de bazı yozlaşmalar var ve bunlardan kaynaklanıyor. Yani çıkarlar, işte diyelim bir sermaye birikimi oluyor bu süreçte. Bu sermaye birikiminde bazı insanlar, bazı siyasetçiler yararlanıyorlar ve dolayısıyla siyasetin o ideallerinden, ahlaki değerlerinden kopmaya yöneliyorlar. Dünyayla, parayla, güçle, tamam mı, ilişki kurma konusunda bu ideallerden uzaklaştıkları zaman başka bir varlığa dönüşebiliyorlar. Dönüşüyorlar, bunları görüyoruz yani. Bir bakıyorsunuz işte belli bir süre siyasetin içinde bulunmuş, önemli bir makam elde etmiş, bir şey olmuş ve konuşması, dili, havası değişmiş yani. Değişmiş derken olumsuz anlamda değişmiş yani.
Evet.
Çevresi, mahallesi, akrabası, arkadaşı, onunla doğal, normal, sahih ilişki kurmakta başarısız bakıyorsunuz. Bir güç sahibi olarak, para gücü, mevki gücü, siyasi güç, o kudret diyoruz ya, o kudretin etkisiyle hareket ediyor. Hakikaten kudret ateş gibidir yani. Para da ateş gibidir. Güç yani kudret. Bu ateşi elinde taşımak bir yeniyle ciddi bir olgunlaşmayı gerektiriyor. O nedenle Necmettin Dağ'a siyasetçilere de seyri sülük öneriyor yani. Bu seyri sülük siyasetçilere de önerilmesi, siyasal ahlakın alınması, kişiliğin olgunlaşması ve o kudretle gelen ateşin taşınma kabiliyetinin sürdürülmesidir yani aslında bence.
Evet. Hocam, sizin de yazınızda belirttiğiniz bir husus var. İsterseniz onu da hani belirterek programımızı bitirelim. Özellikle yani kurucu siyasetin inşa edilmeye çalışıldığı bu dönemde diyorsunuz.
Evet, evet.
Çünkü yeni bir sisteme geçiliyor. Kadroların evet. yenileneceğinden bahsediliyor.
Evet, evet.
Bir takım yozlaşmaların da farkında mevcut hükümet. Kurucu siyasetin inşa edilmeye çalışıldığı bu dönemlerde ahlakın siyaseti daha da büyük önem arz ediyor, değil mi hocam?
Tabii, kesinlikle. Dolayısıyla siyaset kurucu bir dönemse kurucu bir ahlak siyasetini geliştirmesi lazım.
Evet.
Yani onunla beraber yola çıkması lazım.
Evet. Hocam, çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.